Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Muhabbetlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah vatanımız, milletimiz, memleketimiz, ümmeti Muhammed hakkında hayırları halkayla şerleri def eylesin. Cenab-ı Allah Gazze'li kardeşlerimize yardım eylesin. İsrail denen zalim devleti yaptıklarına pişman olacak hale getirsin inşallah. Dualarımıza devam edeceğiz. Yardımlarımıza, gayretlerimize devam edeceğiz. Neticeyi Cenab-ı Allah'tan bekleyip tevekkül edeceğiz. Allah benzeri imtihanlardan ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Ümmet-i Muhammed'i bütün İslam düşmanlarına karşı tek vücut olarak hareket etmeye muvaffak kılsın inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, bugün üç İslami kavramdan bahsedecek. Bunların tabir caizse adreslerini, yerlerini anlatmaya çalışacağız. Nedir bu üç kavram? Hamd, şükür, sabır. Hamd, şükür, sabır. Önce bunları kısa kısa tarif edelim. Hamd Türkçemize övgü, medih, sena olarak çevrilmiş. Hatırlarsınız, Kur'an-ı Kerim'imizin ilk suresinin ilk cümlesi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin şeklinde başlar. Buradaki övgü, sena, medih insanlar hakkında olanlardan çok farklı. Biz başka şeyleri de överiz. Atımızı da överiz. Arabamızı da överiz. Çocuklarımızı da överiz. Ama o övgü başka. Cenab-ı Allah'a izafe edilen hamdü sena dediğimiz bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a olan övgünün mahiyeti, hedefi başka. Ama üstünlüğünü kabul etme, övgülere layık olduğunu itiraf etme manasına gelir. Şükür ise Allah-u Teala'nın nimetlerini düşünüp veren Allah'a karşı tırnak içinde teşekkür etme, borçlu olduğunu kabul etme, nimetin sahibinin o olduğunu itiraf etme ve artırmasını Cenab-ı Allah'tan dileme manasına gelir. Bir cümlenin altını çiziyorum. İnsanların hakkı teşekkür, Allah'ın hakkı şükürdür. Allah'a olan şükür borcumuzu Allah'a karşı teşekkür diye ifade etmemiz doğru değildir, hafif kalır. Cenab-ı Allah'a karşı olduğunda onun özel adı şükür olmalıdır. İnsanlara şükredilmez, teşekkür edilir. Allah-u Teala'ya ise şükredilir. İleride elbette daha geniş manalarına işaret etmeye çalışacağım. Sabıra gelince, gerek ibadetlerin devamında, gerekse hastalık, deprem, yangın vesaire gibi musibetlerde İnsanları üzen, rencide eden, dayanılması güç olan davranışlarda, yakınların vefatı gibi, hasılatın bir anda bir gecede yok olması gibi olaylar karşısında metanetini bozmamak, hikmet aramak, sonucu beklemek ve umulur ki bazı şeyleri siz şer zannedersiniz, onlarda hayır vardır ayet-i kerimesinin tecellisini beklemeye de sabır denilir. Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değil, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'ın vereceği neticeyi beklemek ki bu tarif ile tevekküle denk düşer. Efendim, bu tarifleri yapmaya çalıştık. Allah'ın sayısız nimetleriyle zaten iç içeyiz. Zaman zaman da imtihanlarla karşı karşıya geliyoruz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ buyurmuş Cenab-ı Allah. Biz sizi bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen yakınlarınızın vefatıyla, bazen meyve ve tahıllarınızın eksiltilmesiyle imtihan edeceğiz. Ya Muhammed, bu sıkıntıların karşısında sabredenleri müjdele buyurmuş Cenab-ı Allah. Bunun için diyoruz ki sabrı iki bölüme ayırıyoruz. Bir, ibadetlerin devamında sabır. İşte gün be günde beş vakit, 40 rekat, senede bir ay sabahtan akşama kadar aç susuz durulacak. Her sene zekat tekrar verilecek. Bunları yapabilmek için sabır lazım. İkinci, sabrın ikinci bölümü de tabiri caizse menfiye karşı sabır. Bu birinci bölüme müsbete karşı sabır diyoruz. İbadetlerin devamında yılmamak, yorgunluk, bıkkınlık göstermemek. Menfi sabır dediğimiz işte hastalığa, musibete, yangına, depreme karşı metanetli olmak, şoka girmemek, öldüm, bittim, yandım diye ümitsizliğe düşmemek. Şimdi geride ne kaldı? Hamd, şükür, sabır yok. Üçünü de arz etmeye çalıştım. Bunların adresi, yeri, nerede, hangisini kullanacağız? Bugünkü dersimizin en önemli can alıcı noktası bu. Hemen bir özet vereyim, sonra misallerle devam edeceğim. Nimetlere karşı şükrü kullanacağız. Musibetlere karşı ve ibadetlerin devamı konusunda sabrı kullanacağız. Hamde gelince her ikisine de kullanmamız caizdir. Nimete karşı hamd edebileceğimiz gibi musibetlere karşı da elhamdülillah diyebiliriz. Yine kısa nakitler arz etmek istiyorum. Niçin nimetlere karşı şükredeceğiz? Çünkü Cenab-ı Allah le'in şekertum le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz ben nimetlerimi artırırım buyuruyor. İlla Cenab-ı Allah artırsın diye değil, ya borcumuzu ödemek için bir çırpınışın içine girelim, nimetin farkına vardığımızı nimetin sahibine bildirelim anlamında şükretmek mecburiyetindeyiz. Nimetlere karşı şükür. Ayet-i kerimenin devamı cümlenin beklenmeyen bir şekliyle bitiyor. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ. Eğer nankörlük yaparsanız eksiltirim demiyor. Benim azabım çok şiddetli olur diyor. Bu azabın binbir şekli var. Cenab-ı Allah istediğini istediği zamanda devreye sokar. İnsana düşen ise nimetlere karşı nankörlük etmeyip şükretmek. Sabrı da dedik, musibetlere karşı hamdi her ikisine de kullanırız. Ne buyurulmuş birçoğunuzun ezberinde olan o cümlede? Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Kafirliğe ve dalalete düşmeyim de halim ne olursa olsun, vaziyetim ne olursa olsun, imtihanım ne olursa olsun Allah'ıma hamd ederim. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Kafirliğe ve elbette dalalete düşmeye hamd edilmez. Ama ne garip tecelli ki bazı kendisini dinden çıkaracak durumları bile ilericilik, çağdaşlık adı altında değerlendirip Tanrı'ma şükrolsun ki beni böyle yarattı, Tanrı'ma şükrolsun ki çocuğumu bale okuluna verdim de başarılı oldu diyenler de çıkıyor. Buna kavram anarşisi diyoruz, şaşkınlık diyoruz, ne yapacağını bilememe diyoruz. Demek ki hamd kavramını biz her ikisine de kullanabiliriz dedik. Efendim, şükrederseniz artırırım. Peki Cenab-ı Allah bazen şükretmeyenin de nimetini artırıyor mu, artırmıyor mu? Daha çarpıcı misalini vermek istiyorum. Allah yok diyen kafirin de bazen malını artırıyor mu, artırmıyor mu? Artırabiliyor. Adamlar gökdelen de yapabiliyor, aya da gidebiliyor. Paralarını da şu noktalara getirebiliyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Onu Cenab-ı Allah'ın nimetleri artırarak onların iplerini uzattığı anlamında değerlendireceğiz. Ahiretteki cezayı hak etmeleri için Allah-u Teala'nın imkan verdiğini düşüneceğiz. Öyleyse haşa Allah onlara tuzak mı hazırlıyor? inkar etmesine rağmen nimet hatırlıyorsa kendine gelsin. Bir muhasebe-i nefs yapsın. Ya ben Tanrı yok diyorum, yine benim nimetlerim, bana olan şeyler artıyor. Ben bu Allah'ı kabul edeyim desin, imana gelmesine de vesile olsun diye verir. Ama biz geriden inkar edenin de malını artırıyor, Allah acaba ondan razı mı, memnun mu deme hatasına düşmeyelim. Şükrettiği halde malını eksiltebilir mi? Eksiltir. Eksiltir. Bu da bir imtihandır. Beraberinde sabrı devreye sokacak mı, sokmayacak mı? Cenab-ı Allah onu denemek isteyebilir. Şükür konusunda İmam-ı Şibli Hazretlerinin müthiş bir tarifi var. İmam-ı Şibli Hazretlerine şükür nedir diye sormuşlar da İmam-ı Şibli Hazretleri şükür nimeti unutup da vereni görmektir demiş. Ne demek efendim? Vereni görmek, yani Allah'ı mı görmek? Nimetin arkasındaki kadir-i mutlak olan Cenab-ı Allah'ın elini hissetmek, kabul etmek, iradesini hissetmek, kabul etmek, nimetin sahibi olan Allah'ı düşünmek ve ona karşı şükür görevini yerine getirmek anlamında söylenmiştir. Bendeniz bu konuyu iki hikaye ile arz etmekte fayda görürüm. Cemaatimizin kafasına daha iyi yatsın diye düşünürüm. Çünkü nimeti unutup da vereni görmek tarifi ilk etapta yanlış anlaşılmaya müsait. Nimeti unutup da Allah'ı görmek diye tercüme edersek, ehl-i sünnet ve cemaat itikadıyla bağdaşmaz. Cenab-ı Allah'ın dünyada insanlar tarafından görülmesi, daha doğrusu genel insanlar tarafından görülmesi mümkün değildir. Ahirette görülecektir. Bizde itikadımız bu. Ama portakalı gittik, portakal ağacından aldık. Bunu ağaç vasıtasıyla bana veren bir Allah var dedik mi, bak vereni görmüşüz demektir. Kümese gittik de yumurtayı aldık. Araya tavuğu koyan bir Allah var. İsteseydi gökten yumurtayı da indirirdi. Ama her şeyi bir sebebe bağlayan bir Allah var. Bu yumurtayı o gönderdi dedik mi, Allah-u Teala'yı gördük demektir. Domatesi toplarken, arabayı çalıştırırken, petrolü elde ederken, güneş enerjisini elde ederken, bunları veren bir Allah var dedik mi, işte Allah'ı gördük demektir. Bu bir. İki, hani iki hikaye dedim ya, hikayelerden biri şu. Müridanın birisi diline virt yapmış. Devamlı tekrarlanan cümleye virt denilir. Neymiş virdi? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Bunu gören muzibin birisi demiş ki, bu her şey Allah'tan diyor. Bunun ensesine bir tokat vurayım da demiş. Her şey Allah'tan mı değil mi bir görsün demiş. Benden olduğunu bakın ne yapacak demiş. Gitmiş müridin arkasına sessizce yaklaşıp ensesine tokatı vurunca mürid şöyle dönmüş bakmış, o vuranı görmüş, sonra başını tekrar çevirmiş. Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan, her şey Allah'tan, her şey Allah'tan virdine devam etmiş. Muzip dolaşıp önüne geçmiş. Demiş ki, ya sen her şey Allah'tan diyorsun ama bak ensene tokatı ben vurdum. Sen de dönüp bana baktın. Her şey Allah'tansa niye döndün de baktın? Allah'ı mı görecektin deyince o mürit demiş ki, yok, Allah'ı görmek için bakmadım. Yine her şey Allah'tan. Rabbim bana bir tokat gönderdi ama hangi terbiyesiz vasıtasıyla gönderdi diye döndüm seni gördüm demiş. Arada vasıta olabilir ama ben yine her şeyi Allah'tan biliyorum, bilmeye devam edeceğim demiş. Şimdi ikinci hikayemizi arz etmek istiyorum. Daha doğrusu temsilimizi, meseleleri temsil ile anlatmak Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin önemli metotlarından birisidir. Nimeti unutup da vereni görmek. Ana konumuz bu. İmam-ı Şibli Hazretlerinin şükür tarifi. Efendim şimdi gençler, birbirleriyle tanışıp evleniyorlar. Mutlu olsunlar da varsın tanışıp evlensinler. Onlara da bir şey dediğimiz yok ama eskiden görücü usulüyle evlenme vardı. Neydi efendim o? Oğlumuzun ailesi, annesi, babası oğulları için mahalleden, akrabalardan vesaireden bazen de oğlumuzun hiç görmediği bir kızı gelin adayı olarak seçerler. Bunu karşı aileye de bildirirler. Onlar da biraz düşündükten sonra Cenab-ı Allah yazdıysa ne diyelim ama gençler de birbirlerini görsünler derlerdi. Şimdiki gençlerin kavramasının mümkün olmadığı bir evlilik şekliydi. Hiç birbirini görmemiş iki kişi evlenecekler. Ama birbirini görsünler. Görsünler mi görsünler? Nasıl görecekler efendim? Efendim siz bir akşam oğlunuzu alıp bize bir kahve içmeye gelin. Kızımız da bir kahve yapsın. Kahveyi sunarken gençler de birbirlerini görsünler denilirdi. Gelin ve damat adayı birbirini böyle görür idi. Bir ara kendinizi böyle bir damat adayı olarak kabul edin. Veya gelin adayı olarak kabul edin. Aileler bir araya geldi, kızımız bir kahve yaptı, kahveler sunuldu, dışarı çıkıldı. Oğlumuzun annesi babası, oğlum kanaatin nedir? Ne düşünüyorsun? Bize fikrini söyle dediğinde, fincan küçüktü, tepsinin rengi de değişikti, kahvenin de köpüğü iyi değildi diyecek olsa, o anne baba kızmaz mı? Oğlum, biz seni buraya kahveye takılıp kalasın diye getirmedik. Vereni göresin diye getirdik demezler mi? Oradaki kahveden maksat neydi? Vereni görebilmek. Kahveyi unut, vereni gör. Kızımızın annesi babası, kızım delikanlı hakkında fikrin ne oldu diye sorduklarında, ceketinin rengi şöyleydi, kravatı da gömleğine uymamıştı, ayakkabısının da rengi şöyleydi dese, o kızımızın annesi babası kızlarına kızmazlar mı? Biz sana delikanlıyı gör diyoruz, sen elbiseye ayakkabıya takılmış kalmışsın demezler mi? Nasıl ki bu görüşmelerde aradaki nimet gibi görünen şeyleri geçip de asıl nimeti vereni görmek önemli ise, İçtimanın maksadı o ise, dünyaya gelişimiz ve nimetlere şükür görevimiz, nimetleri unutup da veren Allah'ı düşünmek, görmek, teslim olmak, ona olan aşk ve muhabbetimizi artırmakla mümkündür. Aksi halde, hani ilk etapta ne dedik? Oğlumuzu tenkit ettik, eleştirdik. Sen kahvede mi kaldın, tepside mi kaldın, kahvenin köpüğüne mi takıldın dedik. İtimat buyurun ki, eğer biz nimette takılıp kalırsak, bizim arabamız da, evimiz de, milyonlar paralarımız da bir fincan kahveden daha ileri değildir. Faniye takılıp kaldıktan sonra, faninin şekil ve miktarı önemli değildir. Faniden bakiye, sebeplerden müsebbibül esbab olan Allahu Teala'ya, acizlerden kudreti mutlak sahibi olan Allahu Teala'ya geçebilirsek işte o zaman şükrü yerine getirmiş oluruz. Şüphesiz ki Allahu Teala imtihan sırrı bozulmasın diye nimetlerle bizim aramıza sebepler koymuştur. Yumurtayla bizim aramıza tavuğu, elma ile bizim aramıza elma ağacını, günle bizim aramıza koyunu koyduğu gibi birçok nimetlerle bizim aramıza da birer vesile, birer sebep koymuştur. Bu sebepleri bir İslam alimi penceremizdeki tül perdeye benzetiyor. Geriden bakarsanız gözünüz perdeden öteyi göremez. Çünkü perde orada engeldir. Varır, tül perdeye yaklaşır, gözünüzü o tül perdenin deliklerinden birine dayarsanız caddeyi de, sokağı da, dışarıyı da görebilirsiniz. İşte nimetlerle bizim aramızda olan esbab, sebepler perdesine takılırsak orada kalırız. Allah göstermesin, yumurtayı tavuktan, sütü inekten, elmayı odun olan ağaçtan bilmeye kalkarız. Buna nankörlük denir. Nimetlere karşı nankörlük. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de nankörlüğün bizim tabiatımızda olduğunu ve hatta en büyük nankörlüğün de yaratıcıya karşı olduğunu, buna rağmen insanoğlunun o en büyük nankörlüğü bile yaptığını bize haber vererek buyuruyor ki, İnnel insane li rabbihi lekenut. İnsanoğlu Rabbine karşı bile nankördür. Onca nimetler, sayısız nimetler dururken, ki Allah'ın bize verdiği nimetlerin sayılarak bitirilmesinin mümkün olmadığını daha evvelki sohbetlerimizde iletmiştim. Nerede bir eksik varsa onu öne sürer. Vücudunun bütün organları tamam ve sağlıklı çalışıyor. Diyelim ki küçük parmağı yok, doğuştan yok. Vay Allahu Teala benim bu parmağımı niye tam vermedi? Ya sen verdiklerini bütün organlara şükrünü yerine getirdin mi ki verilmeyen parmağı öne sürmeye kalkıyorsun? Allahu Teala efendim bize yiyecek nimetler vermiş, içecek ev vermemiş. Vay benim evim niye yok, Allah bana niye ev vermedi? Ya şu Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü bir yerine getir. Gözün, kulağın, mideyin çalışan, evin içinde huzurlu bir yuvan, mutlu bir yuvan varsa, soğan ekmek de yeksen, akşam ailede bir mutluluk varsa, hele bunların şükrünü bir yerine getirmeye çalış. Ondan sonra niye evim yok, niye arabam yok demeye kalk. Ki insanoğlunun niye şunum yok deme hakkı yok. Var olanları düşündüğü zaman zaten diğerlerine yer bile kalmayacak. Bendeniz size arz etmedim mi? Sohbetlerimizin birinin ana teması bu değil miydi? Allah dostlarından birisi demişti ki, Allah'ın bana olan üç nimetini düşündüm, doldum, taştım, dördüncü nimeti düşünecek bende yer kalmadı demişti. Neydi o nimetler, kısaca tekrarlayayım? Allahu Teala her şeyin yaratıcısı, taşı da Allah yarattı, ağacı da Allah yarattı, bulutu da Allah yarattı. Beni de taş, ağaç veya bulut olarak yaratabilirdi. Yaratılmışların en şereflisi insan, Allah beni insan olarak yaratmış. İnsanları düşündüm ki kimi güneşe tapıyor, kimi ineğe tapıyor, kimi aya tapıyor. Dinler içerisinde bir tek makbul din var, o da İslam. Allah beni o dinin içinde yaratmış, Müslüman olarak yaratmış. Müslüman olarak yaşayanlar ve yaratılanları düşündüm. Hazreti Adem zamanındakine Hazreti Adem ümmeti, Hazreti Nuh zamanındakine Hazreti Nuh ümmeti, Hazreti Musa zamanındaki Hazreti Musa ümmeti deniliyor. Beni de ümmetlerin en hayırlısı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak yaratmış. İnsan yaratmış, Müslüman yaratmış ve ümmeti Muhammed'den yaratmış. Dördüncüyü düşünecek bende yer kalmadı diyor. Oysa ki biz itimat buyurun eğer verdiklerini saymaya kalksak var ya, hem vallahi hem billahi hem tallahi bu kadar yemin ederim çünkü delilim ayettir, saymakla bitirmemiz mümkün değil. Bu mide nasıl çalışıyor kardeşim? Karaciğeri oraya kim yerleştirdi? Pankreası oraya kim yerleştirdi? Öt kesesindeki o salgıyı mideye kim ulaştırıyor? Bu nimetlerin hangisini şükrüne eda edeceğiz? Kulağın işitmesi, gözün görmesi, elin dokunması nimetlerin en büyüklerinden biri değil mi? Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne demişti? Dünyaları verseler iki gözünü vermezsin. İki gözünü verene niye secde etmezsin? Dünyaları verseler iki gözünü vermezsin. İki gözünü verene niye secde etmezsin? Niye şükretmezsin? Evvela şu nimetlerin şükrünü bir eda etmeye çalış. Hamdi eksik etme. Musibet gelirse, bela gelirse olabilir. Müslümana da gelir. Hatta eşeddül bela alel enbiya buyurulmuş. En büyük bela ve musibetler peygamberlere verilmiş. Niçin? Hem insanlara örnek olsunlar, hem de o bela ve musibetler içerisinde bile Allah'a nasıl ibadet edileceğini insanlara yaşayarak göstersinler diye. Durum böyle olunca belalara karşı isyan etmek, kırılan kolunu bir kere daha kızıp duvara vurmak gibidir. İnsana bir şey kazandırmaz. Şükür ve hamdi unutmak insanı nankör hale getirir. O nimetlerin hesabı bir gün sorulur. Thumme le tus'elunne yevme izin anin na'im buyurulmuş. Kıyamet gününde nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Allahu Teala verdiği nimetleri nerede kullandığınızı size soracak. Efendim, sohbetimizin sonuna doğru şükrün de çeşitlerin olduğunu bize alimler haber vermiş. Dil ile şükür, kalp ile şükür, vücut ile şükür. Dil ile şükür, çok şükür ya Rabbi demektir. Kalp ile şükür, kainatta Allah'ın varlığını, birliğini gösteren delilleri düşünerek Rabb'e yaklaşmaktır. Vücut ile şükür de Allah'ın emrinin dışına çıkmadan elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Allahu Teala'nın emri çerçevesinde kullanmak da vücut ile yapılan şükür imiş. Sabır konusunda hani sahabe-i kiramın bir örfü, bir adeti vardı. Bir yere toplanıp dağılacakları zaman Vel Asr suresini okurlardı. Biz de sohbetimize sabır konusunun en güçlü delili olarak Vel Asr suresini okuyup manasını da vererek sohbetimizi noktalayalım. Vel asrı innel insane lefî husrin. Asra yemin olsun ki ben bilirim, ben ederim, Allah peygamber bana karışmasın diyen insanlar hüsrandadır. Burunları yerde sürünecektir. Depresyondan kurtulamayacaklardır. İntihara kadar gideceklerdir. Evet, kimler kurtulacak ya Rabbi? İllellezine amenu, iman edecek ki kurtulsun. Sadece iman ettim demek yetmez. Ve amilus salihati, ameli salihleri işleyecek, ibadetlerini yerine getirecek, mesleğini dürüst yapacak, insanlara ihanet etmeyecek, kimseyi kandırmayacak ki kurtulsun. Ve tevasav bil hakkı, inandığı ve yaşadığı bu değerleri başkasına da tavsiye edecek ki kurtulsun. Bu iş kolay değil, hem de ömür boyu sürmesi gereken bir vazife olduğu için. Ve tevasav bil sabrı, sabrı hem kendi yaşayıp başkasına da tavsiye edecek ki o insan kurtulabilsin diye Cenab-ı Allah kurtuluşun reçetesini 4 maddeye bağlamıştı. İman, ibadet, başkasına da iyilikleri tavsiye edip kötülüklerden kaçındırmak, bunu ömür boyu sabırla devam ettirebilmek diye beyan etmişti. Ne demiştik efendim sohbetimizin başında? Hamd, şükür, sabırdan bahsedeceğiz. Hamd, nimetlere karşı da olur, musibetlere karşı da olur. Şükür, sadece nimetlere karşı yerine getirilir, yapılır. Sabır da hem ibadetlerin devamında hem de musibetlere karşı bizim kalamızdır, kalkanımızdır, savunmamızdır. Es-sabru inde sadvetil ula buyurulmuş. Asıl sabır belayı ilk işittiğinde, şoku ilk yaşadığında vardır bunda bir hayır, akıbetini bekleyeyim, Rabbim beni imtihan ediyor diyebilmektir denilmiş. Hepiniz hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. İki dünya muradınızı Cenab-ı Allah ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim.